Ayrım 23, sayfa 365. Patlama seslerinin dalgası daha kesilmemişti. Üzerinize dört bir yandan sayısız meşale yağdı. Bağımsız 17. alayın üzerlerine siyah hasır yağmurluklarını geçirmiş askerleri, ellerinde süngülü tüfekleriyle hep birlikte bağırışıp komutlar verecek ısrarlı ve tehditkar bir şekilde üzerimize geliyordu. Ellerinde meşale tutanlar başlarına beyaz bandanalar takmış olan sivil halktı. Bunların çoğu saçlarını küt kestirip perçem bırakmış kadınlardı. Meşaleleri iyice yukarıya kaldırıp 17. alayın yolunu aydınlatıyorlardı. Eski ve yırtılmış pamuklu kumaşlardan yapılmış ve gaz yağına batırılmış meşaleler öfkeyle parlıyordu. Sima taburunun ortasından silah sesleri duyuldu. Karşı atağa geçtiler. 17. alaydan onlarca asker buğday taneleri gibi yerlere döküldü. Ama hemen ardından bu boşluğu daha fazla asker dolduruverdi. Bir düzine el bombası daha havalandı. Öyle bir patlama oldu ki gök düşmüş de yer yarılmıştı sanki. Simaku, teslim olalım kardeşlerim diye bağırdı. Taburun tüm silahları istemeden de olsa o meşaleler tarafından aydınlanan zemine fırlatıldı. Simaku kanlı elleriyle Şangan Zavudi'ye sarılıp "Zavudi, Zavudi, sevgili karım kendine gel" diye haykırdı. Titrek bir el beni kolumdan yakaladı. Başımı kaldırınca Şangan Nyandi'nin meşaleler içinde kirece dönmüş yüzünü gördüm. O da yere yatmıştı. Ceset parçaları üzerine baskı yapıyordu. "Yintong, Yintong" diye zar zar konuştu. "Hayatta mısın? Burnum kaşındı, gözlerim yaşlarla doldu. Altıncı abla, hayattayım. Ya sen? Bir şeyin yok ya" diye inledim. İki elini bana doğru uzatıp "Akıllı kardeşim benim, yardım et bana. Ablanı çekip kurtar buradan" diye yalvardı. Ellerim yeşil ve kaygandı. Onun elleri de yeşil ve kaygandı. Ellerini tuttum ama bir çopra balığı gibi hemen kayıverdiler ellerimden. Bu sırada herkes kendini yere atıyordu. Kimsenin ayağa kalkmaya cesareti yoktu. O ışık huzmesi hala perdeye vuruyordu. O Amerikalı çiftin arasındaki çatışma doruk noktasına ulaştı. Kadın horlayarak uyuyan adama doğru çelik bir bıçak kaldırdı. Amerikalı genç Bobit projektörün yanından telaşla "Nyandi, Nyandi neredesin?" diye bağırdı. "Bobit, buradayım, yardım et bana Bobit." Altıncı ablam Bobit'ine doğru kaldırdı bir elini. Hırıltıyla soluyordu. Yüzü gözü salya sümüktü. Bobit'in o uzun ve kuru vücudu sendeleyerek altıncı ablama doğru ilerledi. Çamura saplanmış bir at gibi güçlükle yürüyordu. "Kıpırdama" diye kükredi biri. Havaya doğru bir el ateş ederek "Sakın hareket etme." Bobit sanki bir kılıçla ikiye bölünmüş gibi hızla yere yığıldı. Sima Liang birden nereden fırladı bilmiyorum. Sol kulağında bir delik açılmıştı. Yanaklarına, saçına ve boynuna kan yapışmıştı. Beni ayağa kaldırıp bir yerime bir şey olmuş mu diye üzerimi sert parmaklarıyla şöyle bir yokladı. "Küçük dayı, bir şeyin yok, kolun bacağın yerinde" dedi. Eğildi, altıncı ablamın üzerindeki ceset parçalarını alıp ablamı yerden kaldırdı. Altıncı ablamın o yüksek yakalı beyaz elbisesinin üzerinde kan damlaları vardı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında kasabanın en yüksek yapısı olan yer değirmenine sürüldük. Şimdi geçici bir süreliğine derme çatma bir hapishaneye dönüştürülmüştü değirmen. Şimdi düşünüyorum da o zamanlar oradan kaçmak için çok fırsatımız olmuştu. Çünkü bardaktan boşanırcasına yağan yağmur 17. alayın sivil askerlerinin elindeki meşaleleri söndürmüştü. Askerleri de yüzlerine kamçı gibi vuran yağmur damlaları yüzünden gözlerini açık tutmakla zorlanıyor ve soğuktan tir tir titriyorlardı. Öndeki askerlerin elinde sadece iki el feneri vardı yönlerini tayin eden. Ama kimse kaçmadı. Esirler ve onları yakalayanlar aynı utançtan muzdaripti. Yer değirmeninin yıkık dökük kapısına yaklaştığımızda 17. alayın askerleri bizden daha hevesli bir şekilde içeriye daldı. Yağmur damlaları yer değirmeninin üzerinde patırdıyordu. Şimşek çaktığında değirmenin saç çatısından şelale gibi yağmur suyu döküldüğünü gördüm. Çatının teneke saçaklarından dökülen yağmur suları vahşi bir akıntı gibi kapının önündeki hendeğe, oradan da sokağa gidiyordu. Harman yerinden değirmene sürülürken altıncı ablam, Sima Liang ve ben birbirimizi kaybetmiştik. Önümde omuzlarında siyah yağmurlu olan bir 17. alay askeri vardı. Adamın sarı dişlerinin ve mor diş etlerinin üzerini kapayamayan silik dudakları vardı. Gri gözleri pusluydu. Bir şimşek çaktıktan sonra kuvvetli bir hapşırık koyuverince tütün ve turp kokan nefesi yüzüme vurdu. Burnum ekşiyip kaşınmaya başladı. Etrafımdaki karanlığın içinde birkaç hapşırık daha duyuldu. Altıncı ablamı ve Simulyang'ı bulmak istiyordum. Ama bağırmaya cesaret edemedim. Sadece şimşeğin o bir anlık parıltısından ruhları ürküten gök gürlemesi ve kükürt kokusu eşliğinde onları arayabilirdim. Kısa boylu bir askerin arkasında takla böceğinin o kuru ve sarı yüzünü gördüm. Mezardan fırlamış zarif bir hayaleti andırıyordu. O sarı yüzü morarmıştı. Saçları tam ortadan kece gibi iki yana sarkıyordu. İpek ceketi vücuduna yapışmıştı. Boynu daha da uzamış, Adem elması yumurta gibi şişmişti. Kaburgalarını sayabilirdiniz. Gözleri mezarlık yakamozu gibi parlıyordu. Şafak sökmeden önce yağmur şiddetini azalttı. Saç çatıdaki gürültü tek düze bir şıp sesine dönüştü. Şimşekler de azaldı. O korkunç mavi ve yeşil renkleri daha sıcak bir sarı ve beyaza döndü. Gök gürültüsü de uzaklaştı. Rüzgar şimdi kuzey doğudan esiyordu. Saç çatı takırdadı. Çatıya toplanmış yağmur suyu içeriye süzüldü. İliklere işleyen soğuktan buz kesen insanlar dostmuş düşmanmış ayrımı yapmadan birbirlerine sarıldılar. Kadınlar ve çocuklar karanlıkta ağlamaya başladı. Bacaklarım arasındaki yumurtaların iyice çekilerek büzüştüğünü hissettim. Bu bağırsaklarıma saplanan ve oradan da mideme yayılan bir ağrı verdi bana. Bağırsaklarımın birer buz kütlesine dönüştüğünü duyumsadım. Eğer şimdi birisi değirmenden ayrılmak istese kimsenin onu durdurmak isteyeceğini sanmıyordum. Ama kimse kaçmaya kalkışmadı bile. Sonra dış kapıya birileri geldi. O sırada çoktan uyuşmuştum. Kim olduğunu bilmediğim birinin sırtına dayanmıştım. O da benim sırtıma dayanıyordu. Dış kapının gıcırtısıyla birlikte içeriye süzülen sarı ışığın içinde sendeleyen birkaç gölge gördüm. Yağmurluklarına sarılmış sadece yüzleri görünen birkaç adam. Kapının önünde durdu. İçlerinden biri içeriye doğru. 17. alayın adamları, hemen dışarı çıkın. Merkez karargahına dönmelisiniz diye bağırdı. Emri veren ses çok boğuktu ama bu boğukluk hiç de onun normal sesi gibi gelmedi bana. Asıl sesi muhtemelen çok keskin, yüksek ve kışkırtıcı bir sesti. Başını yağmurluğunun kukuletasına gizlemiş olan o yüzü ilk bakışta tanıdım. Bu, İmha Birliği'nin komutanı Komiser Lu Liren'in ta kendisiydi. Onun önderliğinde bağımsız bir alayın kurulduğu bilgisi daha bahar başında kulaklarımıza gelmişti. Sonunda işte kanlı canlı bir şekilde gözlerimin önünde duruyordu. Acele edin dedi Lu Liren. Diğer birimler çoktan merkeze döndü. Yoldaşlarım, merkeze dönüp ayaklarımızı ısıtmanın ve zencefil çorbası içmenin vakti geldi artık. 17. alayın askerleri gruplar halinde hızlı bir şekilde değirmenden ayrıldılar. Akan suların göz kamaştırdığı sokakta birkaç mangaya ayrılıp sıralandılar. Her manganın içinde manga başına benzeyen birileri ellerinde gaz lambalarıyla şöyle bağırdı. 3. manga beni takip edin. 7. manga beni takip edin. Askerler gaz lambalarını takip ederek nizam bir şekilde rap rap diye yürümeye başladı. Yağmurluk giyen bir düzine askerin elinde Tommy tüfekleri vardı. Takım komutanları komutana selam verip, ''Komutanım, güvenlik takımımız burada, kalıp esirleri koruyacak.'' diye rapor verdi. Lu Liren, ''Gözetimi sıkı tutun, birinin bile kaçmasına göz yummayın. Sabah ilk iş sayım yapın. Yanlış hatırlamıyorsam.'' diye güldü değirmenin karanlığında. ''Eski dostum Simaku da burada olmalı.'' ''Ecdadını sikeyim.'' diye küfretti Simaku, değirmen taşının arkasından. Lu Liren, ''Seni aşağılık küçük fare, evet ben de buradayım.'' Lu Liren gülerek gün aydınlanınca yine görüşürüz dedi. Lu Liren yavaş yavaş çıktı. Korumaların başı gaz lambasının ışığı altında ayakta dikilirken değirmen taşına doğru. Bazılarımızın hala silah taşıdığını biliyorum. Ben aydınlıktayım, sense karanlıkta. Beni bir atışta yere devirebilirsin. Ama sana tavsiyem bu fikri aklından silmen. Çünkü sen silahınla sadece beni vurabilirsin ama... Bu sırada arkasına dönüp ellerinde Tommy tüfekleri olan onlarca askeri el edip... Ama arkamdaki adamlar ateş etmeye başlarsa sizlerden yere serilen bir sen olmazsın. Biz esirlerimize iyi davranırız. Gün aydınlanınca sizleri gruplara ayıracağız. Bize katılmak isteyenlerin başımızın üzerinde yeri var. Katılmak istemeyenlerin ise yol parası verip evlerine göndereceğiz dedi. Değirmende çıt yoktu. Sadece düşen su damlaları duyuluyordu. Takım komutanı birkaç asker gönderip çürümeye yüz tutmuş kapıyı kapattı. Gaz lambasının sarı ışığı kapının üzerindeki delik ve çatlaklardan süzülüp şişmiş yüzlere yansıyordu. 17. alayın askerleri gittikten sonra değirmenin içinde biraz bir yer boşaldı. El yordamıyla az önce Simaku'nun sesinin geldiği yöne doğru seyirttim. Sıcak ve titrek bacaklarının üzerinden geçerken tökezledim. Çok ahenkli inintiler duydum. Bu devasa yel değirmeni Simaku ve ağabeyi Simating'in başyapıtıydı. Değirmen inşa edildikten sonra bir çuval bile un öğütülmemişti. Değirmenin kanatları ilk gece esen sert rüzgarlar yüzünden parça parça kırılmıştı ve geriye sadece bütün bir yıl boyunca takır tukur dönen ahşap parçalar kalmıştı. Değirmen içine bir sirk alabilecek kadar büyüktü. Küçük birer tepe büyüklüğündeki bir düzineden fazla değirmen taşı değirmenin içinde inatla dikiliyordu. Daha iki gün önce Simaliyang ile birlikte buraya bakmaya gelmiştik. Simaliyang bana babasına değirmeni bir sinemaya çevirmesini teklif edeceğini söylemişti. Daha değirmene adım atar atmaz titremiştim. Bomboş değirmenin içindeki bir sürü vahşi fare keskin çığlıklar atarak üzerimize koşmuş, tam bize iki adım kala birden durmuşlardı. Büyük, beyaz tüylü, kırmızı gözlü bir fare en önde çömelip sanki yeşim taşından oyulmuş gibi duran güzel ön pençeleriyle beyaz bıyıklarını okşadı. Küçük gözleri yıldız gibi ışıldıyordu. Arkasında yarım daire oluşturmuş onlarca siyah fare vardı. Aç gözlerle bizi süzüp üzerimize atlamaya hazır bir halde beklediler. Korkuyla geriledim. Başımdan aşağı sanki kaynar sular dökülmüştü. Yanıyordum, yanıyordum. Sırtımdan aşağı omurgama doğru bir soğukluk yürüdü. Simaliyang hemen benim önüme geçti. Aslında boyu benim çeneme kadar geliyordu. Yere eğilip çömeldi. Ardından gözlerini o beyaz fareye dikip bakmaya başladı. En ufak bir zayıflık belirtisi göstermeyen beyaz fare, bıyıklarını okşadığı pençelerini aşağı indirip küçük bir köpek gibi olduğu yere oturdu. O küçük ağzının kenarındaki beyaz bıyıkları seyirdi hafiften. Ne Simaliyang ne de o beyaz fare geri adım attı. Bir çıkmaza girmişlerdi sanki. O fareler, özellikle o beyaz fare ne düşünmüştü acaba? Hayatıma girmesiyle beni çok mutsuz eden ama yavaş yavaş yakınlaştığımız Simaliyang, bu küçük çocuk acaba o an ne düşünüyordu? Yoksa fareyle aralarında bir bakışma yarışması mı yapıyorlardı? Ya da bir iğne ile bir buğday başağı arasından geçen kimin daha sivri olduğunu ispatlamaya çalıştıkları ruhani bir savaş mıydı? Hangisi iğne, hangisi buğday başağıydı? Farenin şöyle dediğini duyar gibiydim. Burası bizim mekanımız. Burayı işgal edemezsiniz. Simaliyang da şöyle diyordu sanki. Burası Sima ailesinin değirmeni. Burayı amcamla babam inşa etmiş. Buraya gelmem demek, kendi evime dönmem demek. Buranın efendisi benim. Beyaz fare şöyle devam etti. Güçlü olan kraldır, zayıf olansa bir hırsız. Simaliyang de 500 kilo fare, 4 kilo kediyle baş edemez dedi. Fare de sen insansın, kedi değil diye karşılık verdi. Sima, ben önceki yaşamımda bir kediydim. Hem de 4 kiloluk koca bir kedi diye atıldı. Fare de, senin daha önceki yaşamında bir kedi olduğuna nasıl inanmamı beklersin diye sordu. Simaliyang iki elini yere koyup gözlerini devirdi. Dişlerini gösterip miyav miyav diye bir erkek kedi gibi miyavlamaya başladı. Onun miyavlama sesi değirmenin içinde yankılandı. Miyav miyav mi, beyaz fare birden panikledi. Dört pençesini de yere indirip tam kaçmayı düşündüğü sırada Simaliyang bir kedi çevikliğiyle öne atılıp beyaz fareyi yakaladı. Fare Simaliyang'ı ısırmaya fırsat bile bulamadan Simaliyang onu tuttuğu gibi yere çalıp öldürdü. Diğer fareler de hemen dört bir yana kaçıştı. Hemen Simaliyang'ı taklit edip miyavlayarak farelerin peşine düştüm ama fareler göz açıp kapamadan arkalarında iz bile bırakmadan gözden kayboldu. Simaliyang gülmeye başladı. Başımı arkaya çevirip ona bakınca aman tanrım bir de ne göreyim. Gözleri gerçekten kedi gözü gibiydi. O kasvetli karanlıkta fosforlu ışıltılar saçarak yeşil yeşil parlıyorlardı. O beyaz fareyi değirmen taşlarının birinin çukuruna fırlattı. Sonra ikimiz de birer ahşap çevirme koluna asılıp tüm gücümüzle itmeye başladık ama taş yerinden kıpırdamadı bile. En iyisi vazgeçelim dedik. Ardından diğer değirmen taşlarına bakındık. Değirmenin içindeki değirmen taşlarını şu taş senin, bu taş benim diye bir bir ittirmeye çalıştık. Ve hepsini ittirmeyi başardık. Hepsi iyi dönen taşlardı. Simaliyang, küçük dayı biz de kendi değirmenimizi açalım mı diye sordu. Ona ne cevap vereceğimi bilemedim. Memeler ve süt dışında herhangi bir şeyin bana ne gibi bir yarara dokunabilirdi ki? O gün öğleden sonra da şahane geçti. Gün ışığı saç çatısındaki çatlaklardan ve ahşap pencerelerin çerçevelerinden geçip yerdeki tuğla zemini aydınlatıyordu. Zeminde fare pisliği vardı. Bu fare pisliklerinin içine mutlaka yarasa pisliği de karışmış olmalıydı. Çünkü çatının kirişlerine baş aşağı olarak asılı duran kırmızı kanatlı birkaç küçük yarasa vardı. Bir tane şapka büyüklüğünde büyük bir yarasa en üstteki kirişlerin arasında asılı duruyordu. Onun sesiyle vücudu birbirleriyle çok uyumluydu. Keskin ve uzun süren çığlıklar atıyordu. Bu çığlıkları duyunca korkudan kestane gibi titredim. Her değirmen taşının üzerine oyulmuş bir delik vardı. Deliklerin içinde ta saç çatıya kadar uzanan köknar ağacından yapılmış direkler duruyordu. Bu köknar direkler saç çatıdan dışarı doğru gidiyordu. Direklerin üzerinde ise üzerinde bir zamanlar kocaman ahşap kanatların olduğu ve rüzgar gücüyle çalışan dev tekerlekler vardı. Simaku ve Simating şöyle düşünmüş olacaklardı. Rüzgar olduğu sürece bu kanatlar döner. Kanatlar dönünce tekerlekler de döner. Tekerlekler dönünce köknar direkler de döner. Direklerin dönmesiyle de değirmen taşları kendiliğinden dönecektir. Ama işte gerçeklik Sima kardeşlerin zekice planlarını bozmuştu. Sima Liang'ı aramaya değirmen taşın oraya gittiğimde köknar direklerin üzerinde uçarcasında bir aşağı bir yukarı koşuşturan birkaç fare gördüm. Ardından değirmen taşın üzerine çömelmiş gözleri parlayan birini gördüm. Onun Sima Liang olduğunu hemen anladım. O buz gibi küçük pençelerini uzatıp elimi yakaladı. Onun yardımıyla ahşap çevirme kolunun üzerine basıp değirmen taşının üzerine tırmandım. Değirmen taşının üzeri ıpıslaktı. Taşın oluğunda gri beyaz bir gölet oluşmuştu. Küçük dayı, o beyaz fareyi hala hatırlıyor musun diye sordu bana. Sima Liang gizli bir tavırla. Karanlıkta başımı salladım. O burada dedi kısık bir sesle. Derisini yüzüp nineme kulaklık yapacağım. Güneyden çok uzaklardan yorgunluktan hali kalmamış bir şimşek yeşil yeşil çakıp değirmenin içini ince bir ışık hızmesiyle aydınlattı. Sima Liang'in avucundaki ölü fareyi gördüm. Farenin tüm vücudu ıpıslaktı. O uzun ve ince kuyruğu insanı iğrendiren bir şekilde aşağı doğru kıvrılmıştı. At onu dedim iğrenerek. Nedenmiş? Neden onu atacakmışım? Diye sordu hoşnutsuz bir tavırla. İğrenç de ondan, yoksa sen iğrenmiyor musun dedim. Bir an ağır bir sessizliğe büründü. Fare ölüsünün değirmen taşının oluğuna düşerken çıkardığı sesi duydum. Küçük dayı söylesene, sence bize ne yapacaklar diye sordu çekinerek. Gerçekten de acaba bize ne yapacaklardı? Kapının dışındaki askerler nöbet değiştirdi. Sokaktan şırıl şırıl akan suyun sesi geliyordu. Değişen nöbetçiler at gibi soluyorlardı. İçlerinden biri, çok soğuk, Ağustos ayının havası burada ne gezer, sular donar mı dersin dedi. Saçmalama diye cevap verdi diğer nöbetçi. Küçük dayı, eve özledin mi diye sordu Sima Liang. Burnum ekşidi, üzerime dayanılmaz bir ağırlık çöktü. Sımsıcak bir kank, annemin ılık koynu, büyük ve küçük dilsizlerin gece gezmeleri. Ocaktaki cırcır böcekleri, keçinin tatlı sütü, annemin eklemlerinin çatırdaması ve ağır öksürükleri. Büyük ablamın avudaki kıkırdamaları, baykuşun yumuşak tüyleri, kilerin arkasındaki odada yılanların fareleri yakarlarken çıkardıkları sesler. Evim, bir de bana seni özleyip özlemediğimi soruyorlar. Tıkanmış burnumu hafifçe çektim. Küçük dayı, ikimiz kaçalım mı? Dedi birden. Kapının önünde nöbetçiler var, nasıl kaçacağız diye alçak sesle sordum. Kolumu tutup, şu köknar direklerini görüyor musun? Dedi. Elimi alıp çatıya doğru uzanan direğin üstüne koydu. Direk de ıslanmıştı. Direğe tırmanırız, sonra saç çatıda bir delik açıp oradan çıkarız dedi. Peki çatıya çıktıktan sonra ne olacak diye sordum tereddüt içinde. Aşağıya atlarız dedi. Aşağıya indikten sonra da doğruca eve dönebiliriz. Kendimizi o paslı ve takırdayan saç çatının üzerinde ayakta dikilirken düşünmek bile dizlerimi titretmeye yetti. O kadar yüksekten diye mırıldandım. Atlarsak bacağımız kırılır. Bir şey olmaz küçük dayı. Sana garanti veriyorum. Baharda ben bu çatıdan aşağı atlamıştım. Saçakların hemen altında bir sıra karanfil ağacı var. Bu ağacın dalları yel gibi yumuşak dedi. Direkt de saç çatının birleştiği noktaya baktım. Orada gri bir ışık parlıyor. Parlak su damlaları direk boyunca aşağı süzülüyordu. Küçük dayı, gün birazdan aydınlanacak. Hadi tırmanalım artık dedi. Israrcı bir şekilde üzerime gelerek. Ben de çaresizce başımı salladım. Ben önden çıkıp saçı kaldırayım dedi, omzuma pışpışlanmış gibi vurarak. Sen de benim tırmanmama yardım et. İki eliyle sudan kayganlaşmış direğe sarıldı. İki ayağı benim omuzlarımda kendini yukarıya doğru çekti. Ayağa kalk diye seslendi bana. Ayağa kalksana. İki elimle direğe tutunup titreyerek ayağa kalktım. Direğin üzerinde gezinen birkaç fare ciyaklayarak kendilerini yere attı. İki ayağıyla omuzlarıma sertçe baskı yaptığını hissettim. Ardından kertenkele gibi direğe yapıştı. O zayıf ışık altında onun var gücüyle direğe tırmanmasını izledim. Biraz tırmanıyor, hemen ardından biraz aşağı kayıyordu ama sonunda yavaş yavaş yükseldi ve çatıya ulaştı. Saç çatıyı yumruklayınca tak tak diye sesler çıktı. Ve çatıda birikmiş sular aşağıya döküldü. Yağmur suyu yüzüme döküldü, ağzıma girdi. Suyun tadı tuzlu ve paslıydı. Ağzıma giren o saç talaşlarından hiç bahsetmeyeyim. Karanlığın içinde soluk soluğa kalmıştı. Harcadığı efordan ötürü biraz da inliyordu. Saç çıtır birden çatırdayınca başımdan aşağı şelale gibi sular döküldü ama değirmen taşından kaymamak için hemen iki elimle direğe sarıldım. Simalyenk açtığı deliği başıyla itip onu daha da genişletti. Saç levha karanlıkta önce bir kıvrıldı, hemen ardından parçalandı. Çatıda yamuk bir üçgeni andıran bir pencere açılınca gri gökyüzü içeri doğru ışıdı. Gri gökyüzünde henüz parlaklığını yitirmemiş birkaç yıldız parlıyordu. Küçük dayı diye seslendi çatının yüksek kirişlerinden aşağı doğru. Ben önce etrafı bir kolaçan edeyim, sonra aşağı gelir seni kurtarırım. Sonra hızla başını yeni açılmış pencereden kurtarıp etrafa bakınmaya gitti. Çatıda biri var diye bağırdı kapının öndeki askerlerden biri. Sonra karanlığı yalayan birkaç ateşten dil gördüm. Ardından saça isabet eden kurşunların sesleri duyuldu. Simalyenk hızla direkten aşağı kaydı, az kalsın başıma çarpıp beni dümdüz edecekti. Yüzündeki yağmur damlalarını silip ağzındaki saç talaşlarını tükürdü, ardından dişleri tırtılayarak ''Dondum, dışarısı çok soğuk.'' dedi. Şafak doğmadan hemen önceki o en karanlık an geçti. Değirmenin içi yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Simalyenk ile birbirimize sıkıca sarılmıştık. Kalbi neredeyse kaburgalarıma yapışmıştı. Kalbinin bir serçe gibi hızla attığını duydum. Çaresizce ağladım. O da o yuvarlak ve kaygan anlığıyla çeneme hafiften vurarak ''Küçük dayı ağlama, seni öldürmeye cesaret edemezler. Senin beşinci ablanın kocası onların en büyük komutanı.'' dedi. Yer değirmenin içi artık çok net seçilebiliyordu. Mavi yeşil ışıklar saçarak heybetle parlayan 12 tane değirmen taşından birini Simalyenk ile ben işgal etmiştik. Simalyenk'in amcası Simatink de başka bir değirmen taşının üzerindeydi. Bunun ucundan sarkan bir yağmur damlası eşliğinde bize göz kırptı. Geri kalan değirmen taşların üzerine birkaç ıslak fare çömelmişti. Fareler bir arada durup parlak ve siyah gözlerle bize bakıyor, kuyrukları dev solucanları andırıyordu. Hem iğrenç hem de acınası görünüyorlardı. Zeminde parlak bir gölet oluşmuştu. Çatıdan hala su damlıyordu. Sima taburunun komutanlarının büyük bölümü sırtlarını birbirlerine vermiş ayakta dikiliyordu. Üzerlerine yapışan yeşil askeri bir üniformalarının rengi siyah dönüşmüştü. Adamların yüzleri ve gözlerindeki ifade çarpıcı bir biçimde değirmen taşının üzerindeki farelere benziyordu. Buraya zorla getirilmiş olan sivil halkın büyük bölümü bir arada duruyordu. İçlerinden bazıları darı tarlasındaki mısırlar gibi sima taburunun arasına karışmıştı. Siviller kadınla erkekle karışık duruyorlardı. Erkeklerin sayısı kadınlardan fazlaydı. Aralarında annelerinin koynunda hasta birer kedi gibi mırıldanan birkaç çocuk da vardı. Kadınların hepsi yerde oturuyordu. Erkeklerin bir kısmı yere çömelmiş, bir kısmı da duvara dayanmış ayakta dikiliyordu. Değirmenin duvarları kirece boyanmıştı. Islanmış kireç erkeklerin sırtlarına yapışıp onların rengini değiştirmişti. Kalabalığın arasında Şaşı Hua'yı fark ettim. Bacaklarını açmış, çamurlu suyun içinde oturuyordu. Başka bir kadının sırtına dayanmıştı. Boynu sanki kırılmış gibi omuzun üzerine çökmüştü. Tek memeli ihtiyacın denilen kadın bir adamın kıçına oturmuştu. O adam kimdi acaba? Adam yere yüzüstü uzanmıştı. Yüzü yana dönüktü. Beyaz sakalları suyun içinde yüzüyordu. Sakallarının etrafındaki suyun içinde kurbağa yavrularını andıran karakan lekeleri vardı. İhtiyacının göğsünün sadece sağ tarafında bir meme vardı. Göğsünün sol tarafı bileği taş gibi dümdüzdü. Göğsünün sol tarafı bileği taşı gibi dümdüzdü. Bu onun tek memesini daha da dik gösteriyordu. O tek meme düz bir ovada kendi başına yükselen küçük bir tepeyi andırıyordu. Memenin ucu sert ve büyüktü. İnce burnundan fırlayacak gibi duruyordu. İnsanlar ona yağ tenekesi diye seslenirdi. Denildiğine göre meme ucu kalktığı zaman ona bir teneke yağ asabilirmişiz. Yıllar sonra onun o çıplak vücudunun üzerine çıkma şansı elde edince onun sol memesinin neredeyse ardında hiç iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu görecektim. Memesinden geriye sadece fasulye büyüklüğünde güzel bir beni andıran ve varlığını ancak öyle duyuran bir meme ucu kalmıştı. İşte orada ölü bir adamın kıçının üstünde otururken ellerini sinirli bir şekilde yüzünde gezdiriyordu. Yüzünü ovaladıktan sonra ellerini dizlerinin üzerine koyup bu kez de dizlerini kaşımaya başladı. Sanki az önce örümcek ağının örttüğü bir delikten çıkmış da yüzüne yapışmış şeffaf örümcek ağlarını çıkarmaya çalışıyordu. Geri kalanlarsa kendi hallerindeydiler. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi de gözlerini yummuş kendi kendine mırıldanıyordu. Bir de başında durmadan sanki bir su yılanını ya da suyun başındaki bir turna gibi sallayan biri vardı. Bu vücudu çok güzel bir kadındı. Karides ezmesi satan Genk Dale'nin karısıydı. Annesi Bohaili'ymiş. Bu kadının çok uzun bir boynu ve küçük bir kafası vardı. Kafası öyle küçüktü ki vücuduyla çok orantısız duruyordu. Bazıları bu kadının bir yılandan insana dönüştüğünü söylerdi. Kadının boynu ve kafası gerçekten yılana benziyordu. O uzun boynu ve küçük kafasıyla boyunları öne doğru uzatılmış bir kadın yılanın içinde başını yukarı kaldırmıştı. Kadının o nemli soğukluk ve loş ışığın içinde durmadan bir ileri bir geri sallanması ve hafiften titreyen vücudunun görüntüsü benim için eskiden bir yılan olduğunun ve şimdi de tekrar eski haline dönüşeceğinin kanıtıydı. Gidip de kadının vücuduna bakmaya cesaret edemedim. Başımı korkuyla başka yöne çevirmeme rağmen kadının o gölgesi zihnimin derinliklerinde durmadan sallanmaya devam etti. Birden limon sarısı büyük bir yılan köpner direklerinin birinden dönerek aşağı indi. Yılanın spatula gibi düz bir kafası vardı. Zaman zaman ağzından o esnek ve mor dilini dışarı çıkarıyordu. Başı ne zaman değirmen taşının tepesine değse hemen gevşeyip dik bir açı oluşturuyor. Ardından pürüzsüz bir şekilde ileriye doğru atılıp değirmen taşının ortasındaki farelere saldırıyordu. Fareler de ön pençelerini havaya kaldırıp deli gibi ciyaklıyordu. Yılanın başı düz bir şekilde ilerlediğinde direğin üzerine sarılmış olan çapa kalınlığındaki vücudu da pürüzsüz bir şekilde sanki dönen yılan değil de direğin kendisiymiş gibi ardından geliyordu. Yılan değirmen taşının ortasına gelince başını neredeyse bir metre kadar yukarı kaldırıp ardından başını sanki bir elmiş gibi geriye yasladı. Yılanın boynu önce şöyle bir küçüldü, sonra genişledi, boynun üzerindeki noktalar sık sık dokunmuş bir ağ gibi açıldı. Mor dilinin hareketleri daha da hızlanıp daha da korkutucu bir hal aldı ve ağzından insanın korkudan kemiklerini üşüten bir tıslama duyuldu. Fareler sanki bozuk para sayar gibi şapırtılar çıkarıp normal hallerinden iki kat daha küçüldüler. Farelerden iri kıyım olan biri arka ayaklarının üstünde dikilip ön pençelerini sanki kitap okur gibi havaya kaldırdı. Arka ayaklarını şöyle bir gerip vahşi bir hızla öne atıldı. Kendini kocaman bir üçgen gibi açılmış olan yılanın ağzına atan farenin kendisi oldu. Sonra yılan ağzını kapadı. Farenin yarısı yılanın ağzından sarkıyordu. Farenin o sert ve uzun kuyruğu yılanın ağzında komik bir şekilde sallandı. Ayrım sonu sayfa 374.